Ayrım 17, Kavgamız, Atakan Büyükdağ, sayfa 279. Bohr, U-235'in fizyondaki rolü hakkındaki keşfini makale olarak yayımlamak için uykusuz geçirdiği iki günde rekor bir başarı ile tam 1800 sayfalık yazı hazırladı ve makalesini Physical Review'a gönderdi. Makaleyi okuyan hemen hemen herkes temel olarak yavaş nötronlarla sadece U-235'in parçalanabileceğini anlamışlardı ve tüm çalışmalarını U-235 üzerine yoğunlaştırmaya başladılar. Tek bir kişi hariç, inatçılığı ile meşhur Enrico Fermi. Fermi'yi makalenin tamamı bile etkileyememişti. Bohr'un U-235 çıkarımını okuduktan sonra bile inatçılığını yitirmeyen Fermi, hala zincir reaksiyonun U-238 ile mümkün olabileceğini düşünüyordu. Ve zincir reaksiyonu elde etmek için U-238'i bombardımana tutmaya devam edecekti. Fermi inatçılığı gereği U-238 kullandığı bir su altı düzeneği oluşturdu. Düzenekle bombardıman sonucunda ortaya çıkacak nötronların daha mı fazla yoksa daha mı az olduğunu tespit edebilecekti. Eğer daha fazla nötron açığa çıkarsa bu fizyon sonucunda nötron salındığını ispatlayacak ve zincir reaksiyon ihtimalini resmen kanıtlayacaktı. Fermi istediği sonucu da aldı. Reaksiyon sonucunda etrafa bazı nötronların yayıldığını fark etti. Fermi şimdi uranyum bombardımanı sonucunda nötron salınımının gerçekleştiğine dair bir ipucu bulmuştu. Öte yandan Szilard, Fermi gibi o dönemler zincir reaksiyon deneyleri yapan bir Kanadalı araştırmacı Walter Zinn'i buldu ve hemen onu da ikna etti. Szilard, merhabalar, ben Leo Szilard. Zincir reaksiyon hakkındaki çalışmalarınızı duydum. Ben de uzun yıllardır bu ihtimal üzerinde çalışıyorum. Sizinle tanışmak istedim. Zinn, memnun oldum. Ben de Walter Zinn. Gördüğünüz gibi bu düzenek üzerinde zincir reaksiyonu elde etmeye çalışıyorum. Buyurun bir göz atın. Szilard, hızlı nötron kullanıyorsunuz sanırım. Bu nötronların enerjisi nedir? Zinn, 2,5 megavolt ve üzeri. Szilard, yavaş nötronlar ile çalışmanız nötronların çekirdek tarafından yakalanma olasılığını daha çok arttıracaktır. Bu şekilde çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Fakat sanırım nötron kaynağınızda yavaşlatıcı yok. Zinn, evet, mevcut şartlar altında sadece hızlı nötron bombardımanı gerçekleştirebiliyorum. Fakat dediğiniz çok mantıklı geldi. Szilard, yavaş nötron kaynağını ben size temin edebilirim ve dilerseniz bu konu üzerinde sizinle beraber çalışmak isterim. Zinn, tabii ki, neden olmasın, akıl akıldan üstündür. Sizi nötron kaynağınızla birlikte bekliyorum o zaman. Szilard, merak etmeyin, bunu ben size temin edeceğim ve o zincir reaksiyonunu gerçekleştireceğiz. Şimdi radyoma her zamankinden daha da çok ihtiyaç duyan Szilard hemen finansörü Lewis Strauss'un yanına gitti. Lewis Strauss hem politik bir figür hem de zengin bir iş adamıydı. Onu ikna edebilirse bu iş tamamdı. Szilard, merhabalar Bay Strauss. Strauss, merhabalar Bay Szilard. Szilard, size son zamanlarda oluşan önemli keşiflerden bahsetmek isterim. Almanya'da Otto Hahn ve Strassmann fizyon adı verilen atomun parçalanmasını keşfettiler. 92 atom kütlesindeki uranyumu parçalayarak 56 atom kütlesindeki baryumu elde ettiler. Fizyonun bir sonraki aşaması zincir reaksiyondur. Yani eğer fizyon sonucunda atom parçalanıp ikiye bölünürken etrafa nötron saçarsa, bu nötronlar da çevredeki diğer atomları parçalar ve bu şekilde zincir reaksiyon oluşur. Zincir reaksiyonun oluştuğu anda atom bombasını keşfetmek de oldukça kolay olacaktır. Szilard hemen bir kağıt üzerine hazırladı, zincir reaksiyonu anlatan çizimi çıkarıp Strauss'a gösterdi. Strauss, zincir reaksiyon ile ilgili anlatmak istediklerinizi şimdi daha iyi anladım, devam edin lütfen. Szilard, şu sıralar ben de zincir reaksiyon üzerine çalışıyorum. Fakat deneylerimi daha sağlıklı yapabilmek için kaliteli bir nötron kaynağına ihtiyacım var. Bunun için berilyuma ve radyuma ihtiyacım var. Oxford'da bir silindir berilyumum vardı, o yolda. Ama radyumu temin etmem gerekiyor. Biliyorsunuz ki radyum dünyada gramlar bazında üretilebilen bir element. 1918 yılında Amerika'da toplamda sadece 13.8 gram radyum üretilebilmişti ve bunu büyük bir başarı olarak kabul ettik. Şu anda da tüm dünyadaki saf radyum 2 kilogramdan fazla değildir. Bu nedenle radyumu sadece kiralayabiliyoruz. Radyum kimya şirketi 1 gram radyumu aylık 125 dolara kiralıyor. Fakat minimum sipariş bedelini 3 ay olarak belirlemişler. Sadece 1 gram radyum için bile minimum 375 dolara ihtiyacım var. Bir de diğer masrafları üzerine katarsak bu çalışma için 2000 dolar gibi bir meblağa ihtiyacım olacağını söylemem gerekir. Strauss: Bakın Bay Zeilert, biliyorsunuz ki yıllardır bazı projelerinizi destekliyorum, bundan keyif de alıyorum. Fizik benim hayalimken iş adamı oldum. Ama bir şekilde fizikten vazgeçemiyorum ve aslında sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için para verirken kendi hayallerimi de gerçekleştiriyorum. Fakat bu istediğiniz ciddi bir meblağ. Bu meblağ sonunda zincir reaksiyonu elde edebileceğinize garanti veriyor musunuz? Zeilert: Bilimde maalesef böyle bir garanti verilemez Bay Strauss. Şimdilik sadece bana güvenmeniz lazım. Strauss: O zaman kusura bakmayın, size yardımcı olamayacağım. Zeilert: Siz bilirsiniz ama bence büyük bir fırsatı teptiniz. Zeilert Strauss'tan istediğini alamamıştı. Şimdi farklı finansörler bulmaktan başka çaresi kalmamıştı. Bir süre daha finansör bulma arayışlarında bulunan Zeilert artık son olarak orta halli bir beyefendi olan Benjamin Liebowitz'e gitti ve aynı konuşmayı ona da yaparak finansal destek istedi. Liebowitz konuyu dinledikten sonra lafı çok uzatmadan "Kaç para istiyorsunuz?" diye sordu. Zeilert'in 2000 dolar cevabını duyan Liebowitz hemen çek defterini çıkarıp 2000 dolarlık çeki yazdı ve Zeilert'e verdi. Heyecan ve mutluluktan içerisine yoğun bir enerji dolan Zeilert kendisini zor tutuyor, içinde kopan fırtınalara rağmen hala sanki böyle şeyler her gün oluyormuşçasına sıradan görünmeye çalışıyordu. Çeki alan Zeilert hiç vakit kaybetmeden çeki bozdurup radyumunu kiraladı. Tam o sıralarda İngiltere'den gelen berilyum da eline ulaşmıştı. Artık nötron kaynağı hazır sayılırdı. Zeilert berilyum ve radyumu kullanarak hayalini kurduğu düzeneyi sonunda faaliyete geçirdi ve Zin ile birlikte çalışmaya başladı. İlk zincir reaksiyon deneyini gerçekleştirmek üzere Zin ile birlikte bir televizyon tüpünün içerisine yerleştirdikleri nötron kaynaklarının karşısına uranyumu koydu. Şimdi tek yapacakları süreci başlatıp yavaş nötronları uranyuma doğru göndermek olacaktı. Ve daha fazla beklemeden bombardımanı başlattılar. Oluşan görüntü karşısında gözlerine inanamıyorlardı. Televizyon tüpünün içerisinde gerçekleşen reaksiyon sonucunda oluşan ve televizyon tüpüne yansıyan ışıkları görebiliyorlardı. Bu reaksiyon esnasında dışarıya bir şeylerin saçıldığı anlamına geliyordu ve bu da nötrondan başka bir şey olamazdı. Eğer reaksiyon sonucunda nötron saçılıyorsa o zaman zincir reaksiyon da gerçekleştirilebilirdi. Televizyon tüpünü izlerken zincir reaksiyon düşüncelerine dalan Zeilert yüzündeki gülümsemeyle birlikte Zin'le bakarak "Fermi'nin deneyinden daha başarılı bir deney gerçekleştirdik. Aradığımız nötronları bulduk." diyerek reaksiyonu durdurdu. Ve her şeyi kapatıp uzunca bir düşünce diyarına dalmak üzere evlerine gittiler. 38. bölüm. Almanya'da nükleer çalışmalar hız kazanıyor. Zeilert yaptığı denemelerden sonra keşfettiği ikincil nötron salınımı üzerine acil harekete geçmişti. Ve ilk iş olarak Wigner ile birlikte Princeton'da Bohr'u ziyarete gittiler. Zeilert: Bay Bohr, size Zin ile birlikte televizyon tüpünün içerisinde yaptığımız deneyden ve Fermi'nin su altında yaptığı deneyden bahsetmek istiyorum. Niels Bohr: Buyur Leo, seni dinliyorum. Szilard, Fermi su altında bir düzenek kurup nötron kaynağını bu düzeneye yerleştirdi ve uranyumun U-238 izotopunu su altında bombardımana tuttu. Elde ettiği sonuca göre etrafa bazı nötronlar saçılmıştı. Öte yandan ben ve Walter Zinn uranyumu yavaş nötron bombardımanına tuttuk ve televizyon tüpünün içerisinde gerçekleştirdiğimiz reaksiyonun sonucunda etrafa nötronların saçıldığını gördük. Etrafa saçılan nötronları televizyon tüpüne yansıyan ışıklardan anlayabiliyorduk. Hem Fermi'nin hem de bizim deneylerimiz gösteriyor ki füzyon reaksiyonu süresince etrafa ikincil nötronlar saçılıyor. Eğer bu nötronlar reaksiyondaki diğer atomların çekirdeklerine girer ve onları da füzyona uğratırsa zincirleme bölünme reaksiyonu gerçekleşebilir. Her atom saniyeler içerisinde birbirlerinden çıkan nötronları yakalayarak füzyona uğrayabilir. Ve bu füzyonların sonucunda açığa çıkan enerji bir ülkeyi yok edebilir. Bu keşif sonucunda atom bombası oluşturulmaması işten bile değil. Ve bu keşfi Almanların herkesten önce yaptığını bir düşünür müsünüz? Eğer Almanlar atom bombasını icat ederlerse ilk hedeflerden biri Amerika olur. Her an yakınlarımızda bir yerde patlayacak atom bombası saniyeler içerisinde hepimizi yok eder. Niels Bohr, tedirginliğini çok iyi anlıyorum ama atom bombasının keşfinin yakın bir zamanda mümkün olduğunu düşünmüyorum Leo. Yine de önerini dinlemek isterim. Szilard, atom bombasını ilk önce Amerika'nın keşfetmesi gerekiyor. Yani dolaylı olarak bunu Amerika'daki bilim adamları olarak ilk biz keşfetmeliyiz. Bohr, Leo, bu bahsettiğim bireylerin yapabileceği bir şey değil. Bu konuda hükümetler devreye girmeli. Ayrıca bir nükleer patlayıcı elde edebilmek için öncelikle U-238'lerin içerisinde %0.7 gibi oldukça düşük bir oranda bulunan U-235'leri ayrıştırmamız gerekir. Çünkü sadece onlar düşük hızlı nötronlarla füzyona uğrayabiliyorlar. Atom bombası için gerekli U-235 ayrıştırmasını gerçekleştirebilmek için de tüm Amerika'yı koskoca bir fabrikaya dönüştürmek gerekir ki bu pek mümkün değil. Szilard Bohr'dan dilediği desteği alamamıştı ama o inancını yitirmiyordu. Özellikle diğer ülkelerden de gelen inanılması güç haberler, zincir reaksiyon ve atom bombası konularındaki inancını daha da perçinliyordu. Fransa, 22 Nisan'da Fransa'dan tüm gidişatı değiştirebilecek bir haber gelmişti. Fransız Joliot, von Alban ve Kowalski, Nature'da yayımladıkları makalede gerçekleştirdikleri füzyon reaksiyonda bir nötron kapan atom başına 3,5 nötron salınımı yakaladıklarını belirttiler ve sözlerine bu durum uranyum elementinin yüksek oranda zincir reaksiyona tabi tutulabileceğini gösteriyor şeklindeki bilim dünyasını ayağa kaldıran ifadeyi eklediler. İngiltere, İngiltere'de çalışmalar hız kazanmıştı. Profesör G.P. Thompson dünya çapında başlayan füzyon araştırmaları çılgınlığının basit bir enerji araştırmasından çok bir kitle imha silahı araştırmasına doğru gittiğini öngörerek çalışmalarına devam etmek amacıyla İngiliz Hava Bakanlığı'ndan 1 ton uranyum oksit istedi. Almanya, Fransızların raporunu gören Göttingen'deki bir fizikçi hemen Alman Eğitim Bakanlığı'na alarm verdi. Alarmı alan bakanlık ise ivedi bir şekilde 29 Nisan'da Berlin'de gizli bir konferans düzenlemeye karar verdi. Bu konferansta alınan kararlar doğrultusunda diğer ülkelerin çalışmalarını engellemek için öncelikle Almanya kontrolündeki bölgelerden uranyum ihracatı yapılması yasaklandı. Almanya'daki çalışmalara hız kazandırabilmek amacıyla da Çekoslovakya'da bulunan ve bir zamanlar dünyadaki tek radyum kaynağı olan Joachimstal'daki madenlerden radyum elde edilmesi istendi. Bunun yanında ivedi bir şekilde uranyum araştırma ve geliştirme çalışmalarına başlanılması kararı alındı. Konferansa Otto Hahn da davet edilmişti ama kendisi konferans zamanında başka bir yerde olduğu için katılamamıştı. Eş zamanlı olarak aynı hafta konferanstan haberi olmayan ve Hamburg'da çalışan genç fizikçi Paul Hartek asistanıyla birlikte Alman Savaş Ofisi'ne bir mektup yazmıştı. Sizi nükleer fizikteki en yeni gelişmeler hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Bizim görüşümüze göre nükleer fizikte son dönemde yaşanan gelişmeler, daha önce benzeri görülmemiş bilinen en şiddetli patlamalardan yüzlerce kat daha şiddetli patlayacak bir bomba üretimine sebep olabilir. Ve bu bombayı ilk üreten şüphesiz diğer devletlere karşı konulmaz bir üstünlük sağlayacaktır. Hartek'in mektubu o dönemler Wehrmacht'ın bünyesinde yüksek şiddetli patlayıcılarla uğraşan ve savaş ofisinin başı olan nükleer fizikçi Kurt Diebner'e ulaştı. Diebner de mektubu atom çekirdeğinin kaşiflerinden ünlü fizikçi Hans Giger'a ulaştırdı. Dipnot: Hans Giger atom çekirdeğini keşfeden Ernest Rutherford'un bu çalışmalardaki baş partneriydi. 1907-1913 yılları arasında gerçekleştirdikleri deneyler serisi sonucunda alfa ışınları ve atom çekirdeği hakkında tarihi keşifler yaptılar. Mektubu alan Hans Giger ise konuyla ilgili hemen araştırma başlatılmasını önerdi. Alman savaş ofisinin Geiger'in önerisini kabul etmeme gibi bir durumu pek söz konusu olmadığı için hemen araştırma başlatıldı. Almanya'da atom bombası çanları çalmıştı bir kere. Gelişmeler takip edilemeyecek kadar hızlı gerçekleşiyordu. Savaş ofisi 16 Eylül'de Berlin'de düzenleyecekleri gizli konferansa Walter Botte'yi, Otto Hahn'ı, Hans Geiger'i ve birkaç senyör fizikçiyi çağırdılar. Konferansta ilk önce yurt dışında başlayan uranyum araştırmalarına değinildi. Daha sonra sıra Bohr'un Eylül ayında yayımladığı ve yavaş nötron bombardımanıyla fizyona uğrayan izotopun U-235 izotopu olduğunu belirttiği makalesi nükleer fizyonun mekanizmasına geldi. Bohr gibi Hahn'da nükleer patlayıcı oluşturmak için uranyumun U-235 izotopunun ayrıştırılması gerektiğini ve bunun da imkansıza yakın seviyede zor olacağını belirtiyordu. Fakat Bagge konuyla ilgili karar vermek üzere Leipzig'teki üstü Werner Heisenberg'i çağırmayı önerdi. Bunun üzerine Heisenberg 26 Eylül'de ikincisi düzenlenen Berlin'deki konferansa katıldı. Konuşmayı ele alan Heisenberg, nükleer fizyondan enerji elde etmenin iki yolu var dedi. Birincisi fizyondan sonra saçılacak nötronları bir moderatörle yavaşlatarak uranyum yakmacı oluşturmak, ikincisi ise U-235'i ayrıştırarak patlayıcı yapmak. Konferansa Nisan ayında savaş ofisine uranyumla ilgili gelişmeler hakkında uyaran Hamburglu fizikçi Paul Hartek de gelmişti. Eli dokümanlarla dolu bir şekilde gelen Hartek, ikincil nötronları yavaşlatmak için ağır su kullanımını önerdi. Fakat ağır su çok pahalı bir moderatördü. Tonlarca sudan sadece oldukça ufak bir miktar ağır su elde edilebiliyordu. Bunun üzerine savaş ofisinin başı Kurt Diebner, nükleer fizyon araştırmalarını teorik olarak devam ettirmek üzere bir ekip kurdu ve teorik araştırma ekibinin başına Heisenberg'i atadı. Bagge ağır suda yer alan deteryumun etkin yüzeyini ölçecek ve bu şekilde ağır suyun ikincil nötronları yavaşlatmada ne kadar etkili olacağını hesaplayacaktı. Hartek ise U-235 izotopunun ayrıştırılma işine bakacaktı. Ekibin kalanı ise diğer önemli nükleer sabitleri test ederek belirleyeceklerdi. Fizyonu bulan isim Otto Hahn ise her ne kadar bir Alman bilim adamı olsa da atom bombasının keşfedilmesini istemeyen bir kişiydi. Bu nedenle de konferanslarda söz almıyor, hatta mümkün oldukça konferanslara katılmayarak bir nevi kaçıyordu. 1939 baharında Carl Friedrich von Weizsäcker ile konuşan Hahn, atom bombasının icadı dünyanın başına gelebilecek en korkunç şey olur. Bu Almanya için bile korkunç olur. Eğer bombayı ilk bulan Hitler olursa bu gücün dünyadaki politik dengeleri radikal bir şekilde değiştireceğine şüphe yok demişti. Ama Almanya Otto Hahn olmadan da devam edebilirdi. Savaş ofisi 1937'de oldukça üstün ekipmanlarla tamamlanan Kaiser Wilhelm Enstitüsü'nü devralacaktı. Ve bu araştırmalar için oldukça yüklü bir fon da sağlanacaktı. Almanya böyle bir fırsatı kaçırmak istemiyordu. Alman atom bombası projesi resmen başlamıştı. 17. ayının sonu. Sayfa 294.